Ayrım 2.
İnsanın kamusal ve özel insan olarak bölünüşü, dinin devletten sivil topluma kayışı, insanın gerçek dinselliğini kaldırmadığı gibi, kaldırma girişiminde de bulunmayan politik özgürleşmenin bir aşaması değil, tamamlanmasıdır. İnsanın Yahudi ve yurttaş, protestan ve yurttaş, dinsel insan ve yurttaş biçiminde ayrışması, yurttaşlık karşıtı bir yalan, politik özgürleşmenin çiğnenmesi değil, politik özgürleşmenin kendisidir, dinden özgürleşmenin politik tarzıdır. Kuşkusuz politik devletin politik devlet olarak sivil toplumun karnından zorla çıkarıldığı, insani kurtuluşun politik kurtuluş biçiminde gerçekleşmeye çalıştığı dönemlerde, devlet dinin kaldırılmasına, dinin yok edilmesine dek ilerleyebilir ve ilerlemelidir. Ancak bu yalnızca özel mülkiyetin kaldırılması için maksimuma, zor alıma, artan oranlı vergiye, yaşamın ortadan kaldırılması için giyotini ilerlemesi gibi olur. Kendi özel özgüven zamanlarında politik yaşam, kendi öngereklerini, sivil toplumu ve onun öğelerini baskılamaya ve kendini insanın gerçek, çelişkisiz, cinsel yaşamı olarak oluşturmaya girişir. Şu da var ki, o bunu yalnızca kendi özel yaşam koşullarıyla karşıtlık içinde zora dayalı çelişki yoluyla devrimin kesintisizliğini kabullenme koşuluyla başarabilir. Ve sonra, tıpkı savaşın barışla sonlanışı gibi, politik dramda zorunlu olarak dinin, özel mülkiyetin, sivil toplumun tüm öğelerinin restorasyonuyla sona erer. Gerçekte kusursuz Hristiyan devlet, Hristiyanlığı dayanağı ve devlet dini olarak kabul eden ve bu yüzden diğer dinlere karşı dışlayıcı bir tavır alan Hristiyan denen devlet değildir. Tersine daha çok Tanrı tanımaz bir devlettir, demokratik devlettir, dini sivil toplumun geri kalan üyeleri arasında süren devlettir. Hala teolog olan, Hristiyanlığın ikrarı yönünde hala resmi yoldan iman tazeleyen, hala kendini devlet olarak ilan etmekten kaçınan devlet, dünyasal ve insani biçimde kendi devlet olarak gerçekliğinde aşkın dışa vurumu Hristiyanlık olan insani temeli ortaya koymayı henüz başarmamıştır. Hristiyan diye bilinen devlet olsa olsa basitçe devlet olmayandır. Çünkü din olarak Hristiyanlık değil ama yalnızca kendi ifadesini edimsel insani yaratımlarda bulabilen Hristiyan dinin insani arka planıdır. Hristiyan denen devlet, devletin Hristiyanca yatsınmasıdır. Ama kesinlikle Hristiyanlığın politik gerçekleştirilmesi değildir. Hristiyanlığı hala din biçiminde kabul eden devlet, onu henüz devlete uygun biçimde kabul etmiyordur çünkü dine karşı hala dinsel bir tavır almaktadır. Bu onun hala bu insani çekirdeğin gerçeksiz, imgesel biçimine dayanması nedeniyle dinin insani temelinin hakiki gerçekleştirilmesi olmadığı anlamına gelir. Hristiyan diye bilinen devlet tam olmayan devlettir ve Hristiyan dini kendi tam olmayışının tamamlanışı ve kutlulaştırılışı olarak görülür. Hristiyan devlet için bu nedenle din zorunlu olarak bir araç haline gelir. Öyleyse o ikiyüzlü bir devlettir. Tam devletin devletin evrensel özünde bulunan eksiklikten dolayı dini kendi ön varsayımları arasında görmesiyle kendi özel varoluşundaki eksiklikten dolayı eksik devlet olarak dini kendi dayanağı sayması arasındaki farklılık oldukça büyüktür. İkinci durumda din tam olmayan bir politika olur. İlk durumda tam politikanın bile tam olmayışı kendini dinde gösterir. Hristiyan denen devlet kendini devlet olarak tamamlayabilmek için Hristiyan dinine gereksinim duyar. Demokratik devlet, gerçek devlet, kendi politik tamamlanışı için dine gereksinim duymaz. Tersine bu devlet dinden soyutlanabilir çünkü onda dinin insani dayanağı dünyasal bir tarzda gerçekleştirilir. Öte yandan Hristiyan denen devlet dine karşı politik, politikaya karşı dinsel bir tutum alır. Devlet biçimlerini görünüşe indirgeyerek dini de o kadar görünüşe indirgemiş olur. Bu karşıtlığı anlaşılır kılmak için Bauer'in Hristiyan-Alman devlet gözleminden hareketle ortaya koyduğu Hristiyan devlet kurgusuna bir göz atalım. Şimdilerde diyor Bauer, Hristiyan bir devletin olanaksızlığını ya da varoluş dışılığını kanıtlamak için devletin devlet olarak tümüyle çözülmeye niyeti olmadığı sürece bugünkü devlete uymadığı gibi bir kez bile uymasının olanaklı olmadığı biçimindeki İncil'deki ilgili sözlere dikkat çekiliyor. Ancak sorun öyle kolayca halledilemez. İncil'deki o sözler ne istiyor? Doğaüstü kendinden vazgeçmeyi, vahiy otoritesinin boyunduruğunu sağlamayı, devletten vazgeçmeyi, dünyasal koşulların kaldırılmasını. Evet, tüm bunlar Hristiyan devletin istediği ve gerçekleştirdiği şeyler. Devlet İncil'in ruhunu özümsemiştir ve o, eğer bu ruhu İncil'le aynı sözlerle yeniden üretmiyorsa, bu yalnızca devletin bu ruhu politik biçimlerde ifade etmiş olmasından, yani bu dünyadaki politik sistemden alınma biçimlerde ama söz konusu biçimlerin uğramak zorunda olduğu dinsel yeniden doğuşa görünüme indirgenerek uyarlanmış biçimlerde ifade etmiş olmasından ileri gelmektedir. Bu politik biçimleri devletin gerçekleştirim için kullanırken devletten uzaklaşılmasıdır. S. 55 Bauer devamlı Hristiyan devletin halkının nasıl artık bir halk olmayan olduğunu, kendine özgü hiçbir istenci olmadığını, gerçek varoluşunun tabii olduğu, bununla beraber ona kökenine ve doğasına yabancı biçimde yani Tanrı tarafından bahşedilen ve başın hiçbir özel çabası olmaksızın peydahlanmış liderlerde saklı olduğunu, bu halkın yasalarının kendi yaratımları değil ama geçerli vahiyler olduğunu, onun üstün şefinin halkın kendisi ve kitlelerle ilişkisinde ayrıcalıklı aracılara gereksinim olduğunu ve kitlelerin kendilerinin rastlantıyla biçimlenen ve belirlenen, çıkarlarıyla özel tutkularıyla ve önyargılarıyla farklılaşan ve bir ayrıcalık olarak kendilerini birin ötekinden yalıtma izni elde eden ve benzeri özel gruplar çokluğuna bölündüğünü açıklıyor. S56. Ama Bauer'in kendisi şöyle söylüyor. Nasıl tencerelerin temizlenmesi bir dinsel edim sayıldığında ev işi olarak görülemezse, politikada dinden başka bir şey olmadığında politika olmamalıdır. S108. Ancak Hristiyan Alman Devleti'nde ekonominin konusunun dine ait olması gibi din de ekonominin konusudur. Hristiyan Alman Devleti'nde dinin egemenliği egemenliğin dinidir. İncil'in ruhunun, İncil'in lafzının ayrılışı dinsel olmayan bir edimdir. İncil'i kutsal ruhun lafzından farklı olarak politikanın lafzıyla konuşturan devlet, insani gözlerin önünde olmasa da onun kendi dinsel gözleri önünde kutsallığa karşı saygısızlık etmiş olur. Hristiyanlığın en yüce ölçütü, İncil'i de temel kuralı olarak tanıyan devlete kutsal kitabın sözleriyle karşı çıkmak gerekir. Çünkü kitabın her sözü kutsaldır. Üzerine dayandığı insan çöplüğü gibi bu devlet dincinin eğer devlet olarak tümüyle çözülmek istemiyorsa yalnızca uymamakla kalmayıp uymasının olanaklı da olmadığı sözlerine başvurulduğunda dinsel bilinç açısından çözümsüz olan acıklı bir çelişkiye yakalanır. Ve neden tümüyle çözülmeyi istemez? Devletin kendisi ne kendine ne de başkalarına bir yanıt verebilir. Kendi bilinci karşısında resmi Hristiyan devlet gerçekleştirme olanaksız bir yükümlülüktür. Varoluşunun gerçekliğini yalnızca kendine yalan söyleyerek saptayabilir ve dolayısıyla kendi gözünde her zaman bir kuşku nesnesi, güvenilmez, sorunlu bir şey olarak kalır. Öyleyse eleştiri, İncil'e dayanan devleti zihin karışıklığına zorlamakta, bunun yalıslama mı yoksa gerçeklik mi olduğunu artık bilmediği ve dinin önünde bir sis perdesi gibi durduğu dünyasal hedeflerinin alçaklığının içinde, dinin dünyanın hedefi olarak göründüğü dinsel bilincinin namusluluğuyla çözümsüz bir çatışkıya düştüğü bir zihin karışıklığına zorlamakta tümüyle haklılanmış olur. Bu devlet, kendisinin iç sıkıntısından ancak Katolik Kilisenin mübaşir yardımcısı olursa kurtarır. Devlet de, dinsel tinin egemenliği olma iddiasındaki dünyasal erkide, dünyasal erkin kendi hizmetinde olduğunu ilan eden bu kilise karşısında güçsüzdürler. Hristiyan denen devlette önemli olan insan değil yabancılaşmadır. Hesaba katılan tek insan olan kral, diğer insanlardan özgül olarak farklı, üstelik gökle ve tanrıyla doğrudan bağlantılı dinsel bir varlıktır. Burada süre giden ilişkiler hala inanç üzerine kurulu ilişkilerdir. Dinsel tin demek ki henüz gerçekten dünyasallaşmamıştır. Dinsel tin gerçekten dünyasallaştırılamaz ama zaten onun kendisi insan zihninin gelişme aşamasının dünyasal olmayan bir biçimi değil de nedir? Dinsel tin yalnızca ifadesi olduğu insan zihninin gelişme aşamasının dünyasal biçimiyle ortaya çıktığı ve oluştuğu noktada dünyasallaştırılabilir. Bu da demokratik devlette olur. Hristiyanlık değil, Hristiyanlığın insani temeli bu devletin temelidir. Din, insani gelişme aşamasının bu devlette ulaşılmış ideal biçim olduğu için üyelerinin dünyasal olmayan ideal bilinç olarak kalmayı sürdürür. Politik devlet üyeleri, bireysel yaşamla cinsel yaşam, sivil toplum yaşamıyla politik yaşam arasındaki ikicilik yoluyla dinsel olurlar. İnsanın gerçek bireyselliğinin ötesindeki devlet yaşamını asıl yaşamıymış gibi görmesiyle dinsel olurlar. Dinin burada sivil toplumun tini ve insanın insandan kopuşunun uzaklaşmasının ifadesi olduğu noktada dinseldirler. Politik demokrasinin Hristiyanca oluşu içinde insanın yalnızca bir insanın değil her insanın egemen ve en yüce varlık sayılmasındandır. Ama bu insan uygar olmayan toplumsal olmayan görünümünde rastlansal bir varoluş durumundaki insandır. Toplumumuzun örgütlülüğünün tümü yüzünden çürümüş, kendini kaybetmiş, yabancılaşmış, insanlık dışı ilişki ve öğelerin egemenliğine bırakılmış insandır. Tek kelimeyle hala gerçek bir cinsel varlık olamamış insandır. Düşlem yaratısı, düş, Hristiyanlık postulatı, insanın ama yabancı ve gerçek insandan farklı bir varlık olarak insanın egemenliği, demokraside dokunulur gerçeklik, mevcut varoluş ve dünyasal ilke durumuna gelir. Dinsel ve teolojik bilincin kendisi tam bir demokraside, politik anlamdan ve dünyasal hedeflerden yoksun, dünyadan kaçma işi, kavrayış kıtlığının ifadesi, düşlem ve keyfilik ürünü olarak göründüğü ve gerçekten öteki dünyanın yaşamı olduğu için daha dinsel ve daha teolojiktir. Hristiyanlık bu durumda, değişik dünya görüşlerinin Hristiyanlık biçimi altında bir araya gelişiyle ve daha çok da diğerlerine bir kez olsun Hristiyanlığın değil ama yalnızca genel olarak dinin, herhangi bir dinin davetini yönettiği için evrensel dinsel anlamının pratik ifadesine ulaşır. Beaumont'un yukarıda alıntılanan yazısıyla karşılaştırınız. Dinsel bilinç, dinsel çelişkinin ve dinsel çeşitliliğin zenginliği içinde sefa sürer. O halde şunu göstermiş olduk. Dinden politik özgürleşme herhangi ayrıcalıklı bir dinin değilse bile dinin oluşmasını sağlar. Belli bir dinin müridinin yurttaşlık niteliği karşısında kendini içinde bulduğu çelişki, politik devletle sivil toplum arasındaki evrensel dünyasal çelişkinin yalnızca bir kısmını oluşturur. Tamamlanmış Hristiyan devlet, kendini devlet olarak tanıyan ve üyelerinin dinini göz ardı eden devlet demektir. Devletin dinden özgürleşmesi, gerçek insanın dinden özgürleşmesi değildir. Demek ki biz Yahudilere Bauer gibi şöyle seslenmiyoruz. Yahudilikten radikal olarak özgürleşmedikçe politik bakımdan özgürleşemezsiniz. Biz onlara asıl şunu söylüyoruz. Yahudilikten tam ve çelişkisizce vazgeçmeden de politik bakımdan özgürleşebileceğiniz içindir ki politik özgürleşmenin kendisi insani özgürleşme değildir. Siz Yahudiler kendinizi insani olarak özgürleştirmeden politik özgürleşme istiyorsanız bu durumda eksiklik ve çelişki yalnızca sizde değil aynı zamanda politik özgürleşmenin özünde ve kategorisindedir. Bu kategoriyle bağlanmışsanız eğer genel bir bağlanmışlığı da paylaşmış olursunuz. Devletin devlet olduğu halde Yahudi'ye Hristiyanca davrandığında İncil'i dayatması gibi Yahudi de Yahudi olduğu halde yurttaş haklarını istediğinde politik olarak da davranır. Ama insan Yahudi olduğu halde politik olarak özgürleştiği ve yurttaşsal hakları aldığında insan hakları denen hakları talep edebilir ve alabilir mi? Bauer buna olumsuz yanıt veriyor. Sorun Yahudi olarak Yahudinin yani asıl özü dolayısıyla ötekilerden sürekli bir ayrılık içinde yaşamaya zorlanmış Yahudinin evrensel insan haklarını elde etme ve diğerlerine bahşetme gücü olup olmadığıdır. İnsan hakları fikrini Hristiyan dünya ilkin geçen yüzyılda ortaya çıkarmıştır. Bu fikre insan doğuştan değil tersine bugüne kadar içinde yetiştiği tarihsel geleneklere karşı verilen savaşımlar ulaşmıştır. O halde insan hakları doğanın bir hediyesi şimdiye kadarki tarihin bir drahoması, dipnot drahoma, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte gelinin güveye verdiği para veya mal. Değil, tarihin bugüne dek nesilden nesil aktardığı rastlansan nesep ve ayrıcalıklara karşı verilmiş savaşımın bir ödülüdür. Bu haklar kültürün sonuçları olup onları yalnızca kendisi kazanmış ve hak etmiş olanlar koruyabilir. Şimdi Yahudi bunları gerçekten elde edebilir mi? Yahudi olarak kaldıkça onu Yahudileştiren sınırlanmış özünün, onu insan olarak insana bağlayabilecek insani özüne karşı üstün gelmesi ve onu Yahudi olmayanlardan uzaklaştırması kaçınılmazdır. O bu ayrılış yoluyla onu Yahudi yapan özel özün karşısında insan özünün silinmek zorunda kaldığı hakiki ve en yüksek öz olduğunu açıklamış olur. Hristiyan da Hristiyan olarak aynı biçimde insan hakları bahşedemez. S. 19-20. Bauer'a göre insan, evrensel insan haklarına sahip olabilmek için inanç ayrıcalığını feda etmelidir. Biz de bir an için şu insan haklarını asıl biçiminde bulucuları olan Kuzey Amerikalılar ve Fransızlardaki biçiminde göz atalım. Bu insan hakları kısmen politik, başkalarıyla ortaklık durumunda kullanılan haklardır. İçerikleri topluluğa katılış, özellikle de politik topluluğa, devlet yaşamına katılıştır. Bunlar politik özgürlük kategorisine daha önce gördüğümüz gibi dinin ve bu arada Yahudiliğin de tartışmasız ve pozitif kaldırılışını kesinlikle ön varsaymayan yurttaş hakları kategorisine girerler. Geriye insan haklarının diğer kısmını yurttaş haklarından farklı olduğu kadarıyla insan haklarına göz atmak kalıyor. Bunlar arasında vicdan özgürlüğü, insanın seçtiği herhangi bir dinin gereklerini yerine getirme bulunuyor. İnanç ayrıcalığı ya bir insan hakkı olarak ya da bir insan hakkının yani özgürlüğün sonucu olarak açıkça tanınıyor. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 1971 Madde 10. Hiç kimse dinsel inançlar da dahil inançlarından dolayı rahatsız edilemez. 1791 Anayasası Bölüm 1'de insan hakkı olarak herkes için bağlı bulunduğu dinin gereklerini yerine getirme özgürlüğü güvence altına alınıyor. 1793 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi Madde 7'de insan haklarını sayarken dinsel ibadet özgürlüğünü belirtiyor. Düşünce ve görüşlerini yayma, toplanma, dinini uygulama hakkı ile ilintili olarak şöyle deniyor. Bu hakları ilan gerekliliği despotizmin varlığını ya da belleklerde hala yaşamakta olduğunu ön varsayar. 1795 Anayasası Bölüm 4 Madde 354 ile karşılaştırınız. Pensilvanya Anayasası Madde 9 insanların tümü doğal biçimde vicdanlarının telkinleri gereği kadir mutlaka ibadet etme kaldırılamaz hakkına sahiptirler. Ve yasalardan hareketli hiç kimse kendi isteği karşı herhangi bir dini ya da tanrı hizmetini tanımaya, uygulamaya ya da korumaya zorlanamaz. Herhangi bir insansal otorite hiçbir durumda vicdan sorunlarına karışma ve ruhun güçlerini kontrol hakkına sahip değildir. New Hampshire Anayasası Madde 5 ve 6 doğal hakların içinde kimileri doğaları gereği vazgeçilmez ve devredilmezdir. Çünkü bu hakların yerini alacak hiçbir eş değer yoktur. Vicdan hakları böyledir. Biamont AGY Kitap 2 S. 213-214. Dinle insan hakları arasındaki uyuşmazlık insan hakları kavramından o kadar uzaktır ki bir insanın seçtiği herhangi bir biçimde dinsel olma hakkı, kendi özel dininin gereklerini yerine getirme hakkı açıkça insan hakları arasına sokulmuştur. İnanç ayrıcalığı evrensel bir insan hakkıdır. Droyce Dohom insan hakları Droyce de Stoyen'den yurttaş haklarından işte böyle ayrışır. Kimdir Stoyen'den ayrışan bu Dohom? Sivil toplum üyesinden başka kimse değil. Niye sivil toplum üyesine insan, kısaca insan ve haklarına da insan hakları denir? Bu olgu nasıl açıklanmalı? Politik devletin sivil toplumla olan ilişkisiyle, politik özgürleşmenin özüyle. Biz her şeyden önce insan hakları denen hakları Drois de Aihomu, Drois de Stoyen'den farklı olarak sivil toplum üyesinin yani egoist insanın öteki insanlardan ve topluluktan koparılmış insanın haklarından başka bir şey olmayan haklar olarak kaydediyoruz. En radikal anayasa 1793 anayasası şöyle söyleyebiliyor. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi madde 2. Bu haklar ve benzeri doğal ve kaldırılmaz haklar şunlardır. Eşitlik, özgürlük, güvenlik, mülkiyet. Özgürlüğü oluşturan nedir? Madde 6. Özgürlük insanın bir diğerinin haklarına zarar vermeden her şeyi yapabilme hakkıdır. Ya da 1791 İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre özgürlük başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmekten oluşur. O halde özgürlük herhangi birine zarar vermeyen her şeyi yapma ve uygulama hakkıdır. Her bir kimsenin diğerine zarar vermeksizin hareket etmesiyle oluşan sınır, iki tarla arasındaki sınırın bir çit yardımıyla belirlenişi gibi yasayla belirlidir. Söz konusu olan dünyadan elini eteğini çekmiş yalıtık monad olarak insan özgürlüğüdür. Yahudi insan haklarını elde etme konusunda Bauer'e göre niye yetisizdir? O Yahudi olarak kaldıkça onu Yahudi yapan sınırlanmış özün, onu insan olarak öteki insanlara bağlayabilecek insani özün üstün gelmesi ve onu Yahudi olmayanlardan ayırması kaçınılmazdır. Ancak insan hakkı olarak özgürlük, insanın insana bağlılığına değil tersine insanın insandan ayrılışına dayanır. Bu ayrılışın hakkıdır, kendi içinde sınırlanmış bireyin hakkıdır. İnsanın özgürlük hakkının pratik uygulanımı insanın özel mülkiyet hakkıdır. İnsanın özel mülkiyet hakkını oluşturan nedir? Madde 16, 1793 Anayasası. Mülkiyet hakkı her yurttaşın menkulleri, gelirleri, çalışmasının ürünleri ve çabasından dilediği gibi yararlanma ve onları tasarruf hakkıdır. İnsanın özel mülkiyet hakkı demek ki diğer insanlar ilintisiz, toplumdan bağımsız biçimde dilediği gibi servetinden yararlanma ve onu tasarruf hakkıdır, özel çıkar hakkıdır. Bu bireysel özgürlük ve onun uygulanımı sivil toplumun temelini oluşturur. Bu her insanın öteki insanlarda özgürlüğünün gerçekleştirimini değil, sınırını bulmasına yol açar. Bildirge her şeyden önce insan hakkını, menkulleri, gelirleri, çalışmasının ürünleri ve çabasından dilediği gibi yararlanma ve onları tasarruf olarak ilan eder. Geriye insan haklarından eşitlik ve güvenlik kalıyor. Buradaki politik olmayan anlamıyla eşitlik, yukarıda tanımlanan özgürlük eşitliğinden başka bir şey değildir. Yani her insan eşit derecede kendine yeterli monad olarak görülür. 1795 Anayasası bu eşitlik kavramını anlamıyla uyumlu olarak şöyle belirtiyor. Madde 3, 1795 Anayasası. Eşitlik yasanın korunsun ya da cezalı olsun herkes için aynı olmasından oluşur. Peki ya güvenlik? Madde 8, 1793 Anayasası. Güvenlik toplumun kendi üyelerinin her birine kişiliklerini, haklarını ve mülkiyetlerini korumaları için sağladığı korumadan oluşur. Güvenlik sivil toplumun en yüce toplumsal kavramıdır. Toplumun tümünün yalnızca üyelerinin her birinin kişiliği, hakları ve mülkiyetinin korunmasını garanti altına alma durumunda oluşan ilişkin polis kavramıdır. Hegel sivil toplumu bu anlamda gereksinimin ve usun devleti diye adlandırır. Güvenlik kavramı sivil toplumun kendi egoizmini aşmasını getirmez. Güvenlik tersine egoizmin sigortasıdır. İnsan hakları denen hakların hiçbiri, öyleyse egoist insanın, sivil toplumun üyesi olarak insanın, yani kendi içine kapanmış, kişisel çıkarlarının ve özel kaprislerinin sınırlarına çekilmiş ve topluluktan ayrılmış bir bireyin ötesine gitmez. İnsan haklarında insan bir cinsel varlık olarak görülmez. Tersine, cinsel yaşamın kendisi, toplum bireylere dışsal bir çerçeve olarak, asıl bağımsızlıklarının bir sınırlanması olarak görünür. Onları bir arada tutan tek bağlantı, doğal gereklilik, gereksinim ve özel çıkar, mülkiyetlerinin ve egoist kişiliklerinin korunmasıdır. Kendini kurtarmaya henüz başlamış bir halkın, çeşitli halk katmanları arasındaki tüm setleri yıkmaya ve politik bir topluluk kurmaya henüz başlamış bir halkın, böyle bir halkın, benzerlerinden ve topluluktan uzaklaşmış egoist insanın haklarını ciddiyetle ilan etmesi ve onu en kahraman bir hasredişin ulusu kurtarabileceği ve bu yüzden kaçınılmaz biçimde istendiği bir anda, sivil toplumun tüm çıkarlarının feda edilişinin gündeme sokulduğu bir anda ve egoizmin bir suç olarak cezalandırılmasının gerektiği bir anda yinelemesi akıl almaz bir şeydir. 1793 İnsan Hakları ve Benzeri Bildirgesi. Yurttaşlığın politik özgürleştiricilerce insan hakları denen hakların elde edilmesine dönük basit bir araç durumuna sokulduğunu, demek ki Stoyen'in egoist Tom'un hizmetçisi ilan edildiğini, insanın içinde komünel varlık olarak davrandığı alanın, kısmi varlık olarak davrandığı alandan daha aşağı bir noktaya alçaltıldığını ve en sonu, gerçek ve hakiki insan olarak alınan insanın Stoyen olarak insan değil, Borgius olarak insan olduğunu gördüğümüzde bu olgu daha da anlaşılmaz bir duruma geliyor. Tüm politik bağlaşmaların amacı doğal ve kaldırılmaz insan haklarının korunmasıdır. 1791 Haklar ve Benzeri Bildirgesi, Madde 2. Hükümet insanın kendi doğal ve kaldırılmaz haklarından yararlanmasını garanti altına almak için kuruludur. 1793 Bildirgesi ve Benzeri, Madde 1. Öyleyse kendi taptaze ve koşulların basıncıyla doruğuna varmış coşkunluğu sırasında bile politik yaşam, amacı sivil toplum yaşamı olan basit bir araçtan başka bir şey olmadığını ilan ediyor. Devrimci pratiğinin teorisiyle açık bir çelişkiye düştüğü doğrudur. Örneğin güvenlik bir insan hakkı olarak tanınırken haberleşme gizliliğin ihlali gündeme girmiştir. Sınırsız basın özgürlüğü, 1793 Anayasası, madde 122, insanın bireysel özgürlük hakkının bir sonucu olarak garantilenirken basın özgürlüğü tümüyle yok ediliyor. Çünkü basın özgürlüğüne eğer kamu özgürlüğüne zarar veriyorsa izin verilmemelidir. Genç Robespierre, Fransız Devrimi'nde Parlamento Tarihi, Buchez ve Rux, kitap 28, S-159. Bu şu demektir. İnsanın özgürlük hakkı politik yaşamla ki teoride politik yaşam insan haklarının bireysel insanın haklarının garantisinden başka bir şey değildir. Çelişkiye düşer düşmez bir hak olmaktan çıkar ve öyleyse amacıyla bu insan hakları ile çelişkiye düşer düşmez terk edilmelidir. Ancak pratik yalnızca istisnadır, teori ise kural. Ve devrimci pratik ilişkinin doğru sunuluşu olarak görülmek istendiğinde bile bu durumda politik özgürleştiricilerin bilincinde bu ilişkinin neden baş aşağı durduğu ve neden amacın araç, aracın da amaç gibi göründüğü sorusu çözüm bekleyen bir bilmece olarak kalıyor. Bilinçlerindeki bu göz yanılsaması hala bir bilmece olarak kalır. Şu farkla ki şimdi psikolojik ve teorik bir bilmecedir. Ama bilmeceyi çözmek kolaydır. Politik özgürleşme aynı zamanda halka yabancılaşmış devletin, hükümdar erkinin dayandığı eski toplumun çözülmesidir. Politik devrim sivil toplumun devrimidir. Eski toplumun niteliği neydi? Tek kelimeyle nitelenebilir, feodalite. Eski sivil toplum doğrudan politik bir karakter taşıyordu. Yani örneğin mülkiyet ya da aile ya da çalışma tarzı gibi sivil toplum öğeleri, senyörlük, katman, korporasyon biçiminde politik yaşamın öğeleri düzeyine yükselirler. Bu biçim altında bireyin bir bütün olarak devlet ilişkisini yani politik ilişkisini yani toplumun öteki bileşenlerinden ayrılma ve dışlanma ilişkisini belirliyorlardı. Çünkü halkın yaşamının bu örgütlenişi, mülkiyeti ya da emeği toplumsal öğeler düzeyine çıkarmadı, tersine onların bir bütün olarak devletten ayrılışını tamamladı ve onları toplum içinde ayrı ayrı toplumlar olarak kurdu. Böylelikle sivil toplumun yaşamsal işlev ve koşulları gene de feodal anlamda politik kaldı. Yani onlar bireyi bir bütün olarak devletten ayırdılar. Tıpkı onun özel sivil etkinliğini ve durumunu, onun genel etkinliğine ve durumuna çevirdikleri gibi, onun korporasyonuyla bir bütün olarak devlet arasındaki özel ilişkiyi de, onun toplum yaşamıyla olan genel ilişkisine çevirdiler. Bu örgütlenişin sonucu olarak devlet birliği ve aynı zamanda bu birliğin bilinci, istenci ve etkinliği, genel devlet erki, halktan yalısık bir egemenin ve onun hizmetkarlarının özel işi gibi görünür. Bu egemen erki devirerek devlet sorunlarını halkın sorunları düzeyine çıkaran, politik devleti bir genel konu yani gerçek devlet olarak kuran politik devrim, sorun olarak halkın topluluktan ayrılmış olduğunun belirtisi olan tüm katmanları, korporasyonları, loncaları ve ayrıcalıkları dağıtır. Politik devrim böylece sivil toplumun politik niteliğini ortadan kaldırır. O sivil toplumu bir taraftan bireyler, diğer taraftan bu bireylerin toplumsal durumunu ve yaşam içeriğini oluşturan maddi ve tinsel öğeler biçiminde basit bileşenlerine parçalar. Bu sırada da feodal toplumun çeşitli çıkmazlarında kaybolmuş, parçalanmış, dağılmış politik tine zincirlerinden kurtarır, onu bu dağılmadan kurtarıp bir araya getirir. Burjuva yaşama karışıp gitmesinin önüne geçer ve onu topluluğun alanı sivil yaşamın tek tek her öğesinden ideal biçimde bağımsız halkın genel sorununun alanı olarak kurar. Kişinin yaşamdaki belirlenmiş etkinliği ve belirlenmiş durumu artık yalnızca bireysel bir önem taşır. Onlar artık bireyin bir bütün olarak devletle genel ilişkisini oluşturmaz. Böyle bir kamu işi, her bireyin genel işi ve politik işlevde her bireyin genel işlevi durumuna geldi. Ama devletin idealizminin tamamlanması aynı zamanda sivil toplumun materyalizminin tamamlanmasıydı. Politik boyunduruğun sökülüp atılması aynı zamanda sivil toplumun egoist tinini engelleyen bağların söküp atılmasıydı. Politik özgürleşme aynı zamanda sivil toplumun politikadan evrensel içeriğin görünümünden bile özgürleşmesiydi. Feodal toplum temel öğesini insana çözüştü ama onun temelini gerçekten oluşturan insana, egoist insana. Sivil toplum üyesi olan bu insan böylece politik devletin dayanağı ön koşuludur. Devlet onu bu niteliğiyle insan haklarının içinde tanımıştır.